Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gençlerle 12 Soru Cevap bölümünde yer alan Huzurlu Aile Yuvası başlıklı yazıyı sunacağız. Ailede huzur için nelere dikkat edilmelidir? Yeni evli gençlere tavsiyeniz nedir? Aile fertlerinin birbirlerine karşı ne gibi vazifeleri vardır? Toplumların huzuru, fertlerin iffetli yaşamasına bağlıdır. Bu da ancak nikah ruhaniyeti içinde huzurlu bir aile müessesesiyle mümkündür. Ailede huzur için lazım gelen üç husus ayeti kerimede şöyle bildirilmektedir. Kendileriyle huzur bulasınız diye size kendinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun, yani Allah'ın varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir toplum için ibretler vardır. Huzur ve sekinet. Ailede huzur olursa, bu huzur hayatın her safhasına ve topluma yaygınlaşır. Sevgi, muhabbet. Muhabbetin merkezi Cenab-ı Hak'tır. Aile hayatı, eşleri muhabbetin merkezine yönlendirirse, sevginin hakiki lezzeti tadılmış olur. Merhamet. Hayatın her imtihanında birbirlerine destek olmak. Rahmetli pederim Musa Efendi yeni evlenen gençlere şu tavsiyede bulunurdu. Karı koca birbirine karşı merhametli olmalıdır. Gerçek şefkat ve merhametiniz Allah yolunda birbirinize destek olmanızla anlaşılır. Teheccüd ve sabah namazına birbirinizi uyandırmanız hakiki merhametin bir işareti sayılır. Her hususta olduğu gibi huzurlu bir aile yuvasında da Resulullah Efendimiz'i örnek almak icap eder. Efendimizin hane-i saadetleri nasıldı? O yuva dünyanın en mesut yuvasıydı. O yuvadan burcu burcu saadet raihaları yayılırdı. O yuvada günlerce sıcak yemek olmazdı fakat rıza, sabır ve teslimiyetin lezzetiyle yaşanırdı. O yuvadaki hanımların ve evlatların dünya gözüyle müreffeh bir hayatı yoktu. Lakin Allah Resulü'nün onlara coşkun bir muhabbeti vardı. Efendimiz evlatlarını çok sever, aziz tutardı. Yavrularını daima takvaya yönlendirirdi. Bu sebeple en hayırlı anne baba, evladına ahiret mirası bırakabilen anne babadır. Allah Resulü'nün aile hayatında uyguladığı terbiye usulü, hanımları ve evlatlarının kalplerinde sonsuz bir bağlılık ve muhabbet hasıl etmiştir. Hiçbir kadın mübarek zevcelerinin Allah Resulü'nü sevdiği kadar kocasını sevemez. Hiçbir koca da Allah Resulü'nün mübarek zevcelerini sevdiği kadar ailesini sevemez. Yine hiçbir evlat Fatıma validemiz kadar babasını sevemez. Hiçbir baba da evlatlarını Allah Resulü'nün sevdiği kadar sevemez. Demek ki ailede huzurun temeli Allah Resulü'nün hane-i saadetlerindeki takva derinliğinden hisse alabilmeye bağlıdır. Huzurlu evliliğin 5 şartı muhabbet, sadakat, karşılıklı saygı, sabır ve mesuliyet. Muhabbet, muhabbetin menşei el-vedud olan Cenab-ı Hak'tır. Zevç ve zevcenin Allah rızasına uygun bir şekilde muhabbeti artırmaları, birbirlerinin ruhuna girecek bir damar bulmaları gerekir. Sadakat, zor zamanlarda tarafların fedakarlığı, Peygamber Efendimiz'in hüzün senesini unutmamak icap eder. Karşılıklı saygı, samimiyeti laubaliliğe kaçırmamak, vakarı kibre, tevazuyu zillete dönüştürmemek, karşılıklı hudutları iyi korumak icap eder. Sabır, taraflar zor zamanlarda birbirlerinin güzel huylarını düşünerek bunlar hatırına sabretmelidir. Nitekim bir hadisi şerifte bir mümin hanımına buğz etmesin, onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir buyurulmaktadır. Zevç ve zevce arasında münakaşa olmamalı. Olursa da çocukların görmeyeceği yerde onlara zarar vermeden yapılmalıdır. Mesuliyet. Taraflar birbirlerine karşı vazifelerini ihmal etmemelidir. İki tarafın anne babalarına aynı şekilde hürmet edilmelidir. Bilhassa ilahi bir emanet olan yavrular iman ve güzel ahlakla teçhiz edilmelidir. Anne babaların evlatlarına bırakabileceği en kıymetli miras, onları Allah yolunda yetiştirmek, ebedi kurtuluşlarına gayret etmektir. Uhrevi istikbal endişesini dünyevi istikbal kaygılarından daima önde tutmaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Gençlerle 12 Soru Cevap bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Huzurlu Aile Yuvası başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Doktor Adem Ergül'ün kaleminden Dost Olmak ve Dost Kalmak başlıklı yazıyı sunacağız. Bir bayram sabahı sınırlı sayıda bir dost halkasının katıldığı bir kahvaltı programına iştirak etmiştim. Muhabbetli paylaşımlar yapıldı. Gönüller birbirine saygılı ve muhabbetli olunca elbette gönül pencereleri ve kapıları da ardına kadar açılıyor ve sürur dolu bir birliktelik oluşuyor. Böylesi meclislere hiç şüphesiz Rahman olan Mevlamızın da rahmet ve sekineti nüzul ediyor. Herkes böylesi bir manevi sofradan nasibi kadar bir rızka nail oluyor. Merhum Kadir Mısıroğlu Üstad'ın uzun yıllar hizmetinde bulunmuş genç dostumuz Bilal Akyol Beyefendi'nin bu mecliste bizlere anlattığı bir hatırayı burada okuyucularımızla paylaşmak isterim. Bu hatıra, Kadir Mısıroğlu Beyefendi'nin yayına hazırlanmış ve fakat henüz yayınlanmamış bir kitabında şöyle anlatılıyor. Osman Nuri Topbaş Beyefendi ile dostane münasebetim 60 seneyi aştığı halde bu müddet zarfında nice iniş çıkışlara rağmen hiçbir sarsıntı geçirmediğini söylersem, okuyucularım bunu benim olgunluğuma değil Osman Topbaş'ın faziletine hamletmelidirler. Bir vesileyle Osman Efendi'nin muhterem pederleri Musa Efendi Kuddise Sirruh bir gün bize hitaben ''Siz kaç senedir arkadaşsınız?'' diye sormuştu. Biz de takriben 50 cevabını verince ''Size madalya takmak lazım. Dost olmak kolaydır fakat dost kalmak zordur.'' suretinde takdirkarlığını ifade etmişti. Ben kendisine gençlik yıllarımda diyordum ki ''Biz bir gün ikimiz de ihtiyar olacağız ve cemaatteki insanlar bizi göstererek bu iki insan 60-70 senedir dosttur. Bu ne imrenilecek şeydir diyecekler. İşte şimdi 60 tamam oldu. Darısı 70'e. Biz bu yazıda dost olmaktan ziyade dost kalmanın nasıl mümkün olabileceğine dair bazı tespitlerde bulunmaya çalışacağız. Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki, ülfet etmek ve ülfet edilmek, yeni tabirle kaynaşmak ve geçimli olmak, Rabbimizin kullarına lütfettiği yüce ihsanlardandır. Dostluk, bedenlerin birlikteliğinden ziyade kalplerin kaynaşmasının bir ürünüdür. Böylesi dostlukların dayandığı bir takım prensipler ve sebepler varsa da, bütün bunların arka planında sırlı bir tarafta daima vardır. İşte o sırra işaretle Rabbimiz şöyle buyurur. Onların gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O izzet ve hikmet sahibidir. Dostlar arasında ülfeti yaratan elbette Yüce Rabbimizdir. Hakk'ın bu rahmetine nailiyette ise elbette bir takım vesilelerden ve sebeplerden de bahsetmek mümkündür. Meşrep birliği, hedef birliği, ortak ilgiler, paylaşımlar ve vasıflar dostluğu doğuran sebeplerden bazılarıdır. Bu veya daha başka vesilelerle dost olan insanlar son nefese kadar nasıl dost kalabilirler? İşte zor olan budur. dostluk sarayının inşası iki taraflıdır. Dostluğun tek taraflı sürdürülmesi imkansıza yakın bir hadisedir. Engin bir yürek ister. Böylesi kimselerde elbette ender bulunur. Dost kalabilmenin en temel esası bencillikten ve cimrilikten uzak kalabilmektir. Diğer gamlıktan nasibi olmayan kimselerin akıbeti yalnızlıktır. Hep benim dediğim olsun anlayışı sürekli alıcı ve muhatabı köleleştirici bir ilişki doğurur ki kişinin en temel hakkı olan özgürlüğüne bir tecavüz sayılacağından dostluk sermayesini kısa sürede bitiren ve söndüren bir özellik taşır. Dostluk saygı ve muhabbet ister. Bu iki husus üzerinde titremelidir. Dostun hukukunu gözetmek, muhabbeti sözden hale taşımak ve bunu hediyeleşmeler, selamlaşmalar, ziyaretler, yardımlaşmalar, sevinç ve hüzün ortaklığı gibi paylaşımlarla sürdürmek, dostluğu ilmek ilmek pekiştirecektir. Sadece bolluk zamanında değil, daha çok darlık zamanında dostun yanında olmak, itibarlı dönemlerinde olduğu gibi itibardan düştüğü imtihan anlarında da onunla olmak dostluk bağlarını canlı tutacaktır. Dostluğu sürdüren diğer bir önemli vasıf da affedicilik ve kabahat örtücülüktür. Bu özellik dosta karşı kırılmayan bir gönle sahip olmayı gerektirir ki kazanılması zor bir vasıftır. Ayıbını yüzüne vurmak değil, üstünü örtmek, dostu adına mazeret üretebilmek, o hali geçici görebilmek ve her şeye rağmen diyerek ilgide cimrilik göstermemek ne büyük bir bedel ödemektir. Büyük dostlukların arka planında işte böylesi büyük bedeller yatar. Dostlukları bozmaya yönelik insan ve cin şeytanlarının vesveselerine karşı direnç gösterebilmek de dostluğun devamını sağlayan yüksek bir erdemdir. Bu fazilet, dostunu sadece yanındayken değil, gıyabında da koruyabilmeyi gerektirir. Sokrates'e nispet edilen 3 filtre testi dost kalabilme adına güzel bir test sayılır. Rivayete göre Sokrates, bir gün tanıdığı büyük bir filozofa rastlar ve filozof kendisine şöyle der: "Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun?" "Bir dakika bekle," diye cevap verir Sokrates. "Bana bir şey söylemeden evvel senin küçük bir testten geçmeni istiyorum. Buna üçlü filtre testi deniliyor." "Üçlü filtre?" "Doğru," diye devam eder Sokrates. "Benimle arkadaşım hakkında konuşmaya başlamadan önce bir süre durup ne söyleyeceğini filtre etmek iyi bir fikir olabilir. Birinci filtre, gerçek filtresi. Bana birazdan söyleyeceğin şeyin tam anlamıyla gerçek olduğundan emin misin?" "Hayır," der adam. "Aslında bunu sadece duydum ve..." "Tamam," der Sokrates. "Öyleyse sen bunun gerçekten doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Şimdi ikinci filtreyi deneyelim. İkinci filtre, iyilik filtresi. Arkadaşım hakkında bana söylemek üzere olduğun şey iyi bir şey mi?" "Hayır, tam tersi." "Öyleyse," diye devam eder Sokrates, "onun hakkında bana kötü bir şey söylemek istiyorsun ve bunun doğru olduğundan emin değilsin. Fakat yine de testi geçebilirsin. Çünkü geriye bir filtre daha kaldı. Üçüncü filtre, işe yararlılık filtresi. Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim işime yarar mı?" "Hayır, gerçekten işine yaramaz." "İyi," diye tamamlar Sokrates. "Eğer bana söyleyeceğin şey doğru değilse, iyi değilse ve işe yarar ya da faydalı değilse bana niye söyleyesin ki?" diyerek muhatabı susturur. Allah için olan dostlukları son ana kadar sürdürebilmek ne büyük bir sermayedir. Buna mukabil kazanılmış bir gönlün kaybı dünya ve ahiret adına ne büyük bir kayıptır. Fani dünyada baki ilişkiler kurabilmek ancak ebediyet ufkuna sahip gönüllerin bir sanatıdır. Doktor Adem Ergün'ün kaleme aldığı Dost Olmak ve Dost Kalmak başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak yine Genç Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından Haşim Akın'ın gerçekleştirdiği Afrikalı İmam İsa Bey'le yaptığı mülakatı sizinle paylaşacağız. Size kırgınız çünkü geç kaldığınız başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Afrika'nın Burkina Faso ülkesinde mescidimizin bulunduğu ve belirli aralıklarla ziyaret ettiğimiz bir köy var. Bu köyde bir zamanlar imamlık yapmış olan İsa Hoca'ya misafir olacağız şimdi. O iki ayrı merkezdeki medresesinde yıllardır öğrenci yetiştirmiş, dini gayreti yüksek bir insan. Onun da hem tedris hayatı hem de buradaki hizmetleri üzerine merak ettiğimiz sorularla uzak gönül coğrafyasını tanıyacağız. Biz onun mezunlar toplantısına bir gece boyu eşlik ettik. Bizim için çok güzel ve unutulmaz bir gece oldu. Bu güzelliklerin kahramanını ve mücadelesini siz de tanımak istersiniz diye düşündük. İsa Hoca kimdir, ne yaptı, ne yapıyor? Ben bizim bu bölgelerde herkese nasip olmayacak bir ilmi aldım. İslam'ı ve Kur'an'ı öğrendim. Bunu kendi hayatımda yaşamak önemli elbette ancak burada sadece ferdi olarak yaşamak da yetmez. Bunu başkalarına öğretmek lazım. Bunun için önce babamın yaşadığı ve doğduğum kasabada küçük bir medrese kurdum. Bilirsiniz, burada ışık da yoktur. Geceleri meydana yakılmış bir ateşin etrafında öğrencilerim Kur'an öğrendiler. Benim yanımda yatıp kalktılar. Ben onları dışarıya hiç dilencilik yapmaya göndermedim. Ancak ziraat mevsiminde tarlamızda beraber çalıştık. Böylece onlar hem sene içinde yiyeceğimiz ürünlerin ekimini ve hasadında çalıştılar, hem de bir mesleği öğrenmiş oldular. Ya şimdi neredeyiz? Burayı bize tanıtır mısınız? Hedefte ne var? Gördüğünüz bu mekan evim. Şu küllerin olduğu alanda uzun yıllardır öğrenci okuttum. Yan taraftaki küçük kulübelerde öğrencilerim yatıp kalktı. Geceleri de bu alana yaktığımız ateşin bize verdiği ışıkta Kur'an öğrendiler. Onlar öğrenerek, ben de öğreterek en hayırlıdan olmaya çalıştık. Hedefte ne mi var? Arkamdan Kur'an okuyacak bir Kur'an ordusu bırakmak var. Çocuklarıma bırakacak çok büyük malım ve param yok ama böyle bir nesil benim için bir kazanç olacak. Hocam ben de onu sormak isterdim. Biliyorum ki bu coğrafyada medrese öğrencileri karınlarını doyurmak için sokaklarda sürekli olarak başkalarından bir şeyler istiyor. Sizin buna mesafeli bir duruşunuz var. Evet, ben bu şekilde büyüdüm. Bizim eğitim aldığımız dönemde adet böyleydi. Ancak bunu ben de sevmiyorum. Bu nedenle öğrencilerimin istemelerini hoş bulmadım. Ailesinin yanında kalanlar için zaten sıkıntı yok ama yatılı kalanlar için de onların karınlarını doyurmaya gayret ettim. Bahçelerimizdeki meyveleri satarak bir gelir elde ettik. Bazılarının da aileleri çok küçük katkılarda bulundular. Şimdi burada yatılı öğrencim yok, sadece köyden öğrenci aldım. Eski kasabada var, onları da doyurmaya çalışıyorum. Şimdi iki köyde de devam mı? Evet, iki köyüm var. İlk köyümüzde okutacak başka gençler var. Babam da düzenini gözetliyor, en azından orada bulunuyor. Ben de daha çok ikinci köyüm olan ve sizin geldiğiniz bu köyde eğitime davet ediyorum, yanımda oğlumla beraber. Bu köyde Müslüman nüfus çok azdı. Biz öğrencilerimizle beraber burada herhangi bir huzursuzluğa neden olmamak için gayret gösterdik. Zira bu köye gelip yerleşmek ve burada küçük de olsa bir medrese kurmak için köyün kralından izin aldım. Bu güveni boşa çıkarmamak lazımdı. Elhamdülillah bu konuda sıkıntı da yaşamadık. Bilirsiniz bizim köylerde evler birbirinden çok uzakta olur. Uzakta da olsak köyde güvene zarar vermemek lazım. Eski öğrencileriniz ne durumda şimdi? Ne kadar öğrenci geçti bu tedrisattan? Biz gece bazılarıyla tanıştık ama ne kadar öğrenci geldi geçti bunu bilmek çok zor. Ancak yüzlerce öğrencim bugün çevrede gene Kur'an tedrisatında görev aldılar. Mezun olan öğrencilerimizin kendi aralarında bir birliktelikleri var. Onların başkanı Mali'de görev yapıyor mesela. Sizi de onunla tanıştırmıştım. Biz bu öğrencilerle senede bir defa toplanırız. kendimizi ve faaliyetlerimizi konuşuruz. Aynı zamanda başarımız için dua ederiz. Mesela sizin de katıldığınız o gece öncesinde eski öğrencilerimizle beraber Bin Yasin-i Şerif okuduk. Gece boyunca 20 kadar hatim okuyacaktık. Vaazlar uzayınca daha az hatim okumuş olduk. Bu toplantımıza sadece eski öğrencilerimiz katılmadı. Biliyorsunuz, çevre köylerin imamları, Müslümanların hepsi de davetliydi. 2000 kişinin üzerinde bir katılım oldu. Yani bu yıllık toplantılar bizim için yıllık bir yenilenmedir. Biz sizinle mescitte tanıştık. Köylerinize cuma namazı kılınacak mescitler yapıldı. Müslümanlar çoğaldı. Sizin gayretler boşa gitmedi yani. Evet, boşa gitmedi hamdolsun. Bu mescitlerin yapımında emeği geçen ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de Türklere çok teşekkür ederim. Ben sizinle daha önce söylemediğim özel bir düşüncemi paylaşayım. Artık bunu paylaşacak kadar aramızda bir samimiyet oluştu. Benimle beraber bazı köy imamları Türkler köye geldiğinde köyden dışarı çıktık. Ben uzun süre sizinle karşılaşmadım. Belki de siz bunu hiç fark etmediniz. Tabii ki siz hemen bunun sebebini merak edeceksiniz. Bunu izah edeyim. Size garip gelebilir. Bu topraklara siyasi emellerle gelenler oldu. Maddi beklentilerle gelenler oldu. Kimleri tanımadık ki? Sonra baktık ki Türkler gelmiş. Ne yapacaklarmış diye sorduk. Köye mescit yapacaklarmış diye cevap aldık. Sonra da buraya bir de imam gönderecekler. İçimizde çok değişik düşünceler uçuşmaya başladı. Biz varız burada imam olarak. Neden yeni birisi? O zaman bunların yeni bazı emelleri olmalı. Neyse, bekleyip gördük. Sonra anladık ki durum korktuğumuz gibi değilmiş. Ben burada yıllardır öğrenci okuturum. Ancak şimdiye kadar sadece Müslümanların çocukları benden Kur'an okudu. Yani halkın ekserisi Müslüman değildi. Biz diğer köylülere açılamadık. Bunun birçok sebebi vardı. Ama şimdi köyün mescidinde Müslüman olmayan ailelerin çocukları da Kur'an öğreniyor. Yani siz gelince burada Kur'an okumak ve okutmak, ezanı yüksek sesle ilan etmek, yani Müslüman olmak legal hale geldi. Kimse size itiraz edemedi. Köyün eski putperestleri bile size saygı duydu. 2 ay önce bizim köye geldiğinizde köyün kralını ve diğer aileleri beraber ziyaret ettik. Ben onların nasıl davrandığını biliyorum. Eskiden biz öyle miydi? Biz eskiden sadece kendimize Müslüman olduk. Yani İslam'ı köyün diğer fertlerine yayamadık. Zaten burada sessiz ve sığıntı gibi durduk. Bizi köyden kovmamaları için kimseye karışmadık. Bunu siz başardınız. Allah razı olsun. Ama bir itiraz ve kırgınlığımız var. Geç kaldınız. Ben o gece gene meydan ateşinde Kur'an okuyacağımızı beklemiştim ama olmadı. Haklısın, ancak o kalabalık ateşle aydınlanmak mümkün değildi. Mecburen jeneratörle aydınlandık. Başka bir gün gelirseniz ilk köyümüzde öğrencilerimin gece Kur'an tilavetine katılabilirsiniz. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Burada fiilen yaşayanlar biziz ama burada yaşayan ve yaşamaya çalışanlar sizin kardeşleriniz ve dininiz. Biz dualarımızla, siz de imkanlarınızla buralara gelin. Ben her toplantımızda birkaç Türk'ün bizimle olmasını isterim. Sizden sadece para istemiyoruz. Yanımızda olun. Bizimle aynı safta namaz kılın. Elimizi tutun, çocuklarımızın yüzüne gülümseyin. Onların zihinlerinde sizin güzel duygu ve düşünceleriniz kalsın. İlk günlerdeki bizim korku ve endişelerimiz geçtiğine göre artık daha rahat görüşebiliriz. Biraz mesafeli ve korkak durduğumuz için de bizi anlayın. Yeni Müslüman olanlarla beraber eskiler de sizi bekliyor. Biz de buradayız. Beraber olmak ve kucaklaşmak hepimize çok iyi gelecektir. Dua eder, dua bekleriz. Değerli dinleyenlerimiz, Haşim Akın'ın gerçekleştirdiği Afrikalı İmam İsa Bey, size kırgınız çünkü geç kaldığınız başlıklı mülakatı paylaştık sizinle. Son olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Genç Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından aktardık bu yazıları değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle biz ayrılan süreyi bu akşamlıkta noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun diyoruz. Hoşça kalın.